İkinci ayrım.
Hırs özelleştirmesinin basit ve zorlayıcı bazı temel prensiplerini tanımlamak gerekir. Özelleştirmeyi hazırlayan, satıcıya arz ilanlarını yazan, satılacakların değerlerini belirleyenler kamu görevlileridir. Devlet holdingi yöneticileri, bakanlık görevlileri, devlet işletmesi müdürü ve benzerleri. Burada mafyanın çalışabileceği sınırsız bir alan doğar. Uzman kamu görevlisini rüşvete bağlayıp özelleştirme işleminde yanına alabilir. Dik başlı yöneticiyi tehdit edip ailesini ortadan kaldırabilir. Belgeleri, kredi mektupları, banka referansları istediği gibi değiştirir. Çıkabilecek her itirazı en aşırı şiddetle boğabilir. Kısacası 1980'li yılların sonundan beri bankacılık, sanayi ve hizmetler sektöründe özelleştirme suç kartellerinin yararına gerçekleşmiştir. Denetimli bir ekonomiden vahşi kapitalizme geçiş sürecindeki kargaşa sırasında İsviçre'nin büyük bankaları ve finans kuruluşları önemli rol oynarlar. Suç kartellerinin derebeylerinin devlet çarklarındaki işbirlikçilerine ödedikleri milyonlarca dolarlık rüşvetler hep İsviçre bankalarının gizli hesaplarını tercih etmiştir. Bern'deki Federal Adalet ve Güvenlik Bölümüne Rusya'dan gelen uluslararası adli yardım istekleri gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin 1991 Şubat'ında sonunun yaklaştığını gören Sovyetler Birliği Komünist Partisi Finans Komisyonu, parti kasasından alınmış milyonlarca doları Kıbrıs'taki bir banka aracılığıyla İsviçre'deki gizli hesaplara aktarmıştır. Bir başka örnekte iki cumhuriyet, Kırgızistan ve Özbekistan, merkez bankalarında bulunması gereken altın rezervlerini boşuna aramaktadır. Eski Sovyetler Birliği yöneticilerinin işbirliği yaptığı çeteler bu altınları Zürih piyasasında satmıştı. İsviçre, 1997 yılı mutlak verileriyle Rusya'daki en büyük yabancı yatırımcıdır. Suç ekonomisinin durulmasıyla birlikte rüşvet, yağma ve el koyma sonucu elde edilen paralar Rusya'ya geri dönmektedir. Ancak İsviçre kimliğiyle. Rusya'da özelleştirme nasıl yürür? Birkaç örnek inceleyelim. 40 yaşlarındaki V.I. eski Sovyetler Birliği Komünist Partisi yetkililerinden birinin oğludur. Sıcak ve cana yakın kişiliği ve yatırımcı ruhu vardır. Babasının durumuna rağmen Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından önce 6 yılını demir parmaklıklar ardında geçirmiştir. O yıllarda V.I. Volga Vadisi'ndeki büyük kentlerin kaymağını yiyen bir oyun kağıdı sahtekarıdır. Sovyetler döneminde Nijni Novgorod'un adı Gorki'ydi. Büyük çapta silah üretilen merkezlere ev sahipliği yapan bu kent yabancılara yasaklanmıştı. Gorki'deki özelleştirme 1992 yılında başlar. V.I. Volga'nın kollarından biri üzerine kurulmuş önemli bir tersaneyi satın alır. Daha sonra klasik yöntemi izleyerek sahte bir dosya hazırlar ve Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'na başvurur. El altından ödüllendirilmiş ve incelikle korkutulmuş birkaç yüksek düzeydeki işbirlikçinin yardımıyla istenen gerçekleşir. V.I. Bakanlıktan 18 milyon dolarlık modernizasyon kredisi alır. Bu kredinin amacı iş yerlerinin korunması, tersanelerin uluslararası rekabete girebilmeleri için batıdan vinçler ve yürüyen bantlar alınmasıdır. Tersane örneği binlerce özelleştirmede olanları yansıtır. Kredi hesaba geçirilir geçirilmez, tersane çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun işine son verilir. Her ne kadar tersane bugün hala çalışıyorsa da V.I. büyük bir kumarhanenin ve bir süpermarket zincirinin mutlu sahibidir. Öykünün sonu biraz değişiktir. 4 milyon nüfuslu bir bölgenin başkenti olan 1,5 milyonluk Nijni Novgorod, oldukça kararlı bir savcı olan Alexander Fedotov'un yetki alanındadır. Bölge yöneticisi genç Boris Nemtsov'un da yardımını alan savcı armatörü tutuklar ve hayatta kalır. V.I. dolandırıcılık, rüşvet ve döviz yasasına muhalefetle suçlanır. 17 Aralık 1995 tarihi şok. Kaldığı hapishaneden Amerikan tipi pahalı bir kampanya yürüten V.I. milletvekili seçilir. Moldavya'daki 14. Ordu'nun eski komutanı General Lebedin, yönettiği sağcı Rus Toplumları Partisi'nden aday olan V.I. bugün parlamenter dokunulmazlığı kalkanının ardına sığınmıştır. V.I.'nin dokunulmazlığı kaldırılabilir mi? Savcı Fedotov buna kararlı gözükse de işi zordur. Kendi deyimiyle parlamentoda katillerin güçlü lobisi var. Boris Nemtsov'a gelince cesareti ve tuttuğunu koparma özelliği ödüllendirilir ve Boris Yeltsin tarafından Mart 1997'de federal hükümetin tekellerle mücadeleden sorumlu başbakan yardımcılığı görevine atanır. Le Monde gazetesi onun Rus başkanının muhtemel veliahtı olarak görmektedir. Dumat fiili Rusça'da fikir alışverişinde bulunmak, beraberce düşünmek anlamına gelir. Sözcük olarak Duma, fikir alışverişinde bulunulan yer olarak tanımlanabilir. Rus Duması bugün çok sayıda yırtıcı barındırmaktadır. Gerçekten de zor durumdaki üyelerini parlamentoya seçtirerek dokunulmazlıktan yararlandırmak, uluslararası suç kartellerinin sık sık başvurdukları bir yoldur. Dipnot. Bir diğer örnek. Rusya'nın en güçlü yatırım fonu MMM'nin yöneticisi AB binlerce yatırımcıyı soyup hileli iflas etmiş olmasına karşın Mart 1990'dan bu yana Duma'da milletvekilidir. Örgütlü suç kartellerinin en tatlı karları elde ettikleri sektörlerden birisi de petroldür. Petrol ve petrol ürünleri ihracatı Rusya Federasyonu'nun döviz girdilerinin yaklaşık yarısını oluşturur. Sibirya, Federasyon petrolünün %80'ini, doğalgazın %90'ını sağlar. Orta Asya Cumhuriyetlerindeki petrol sahalarının yarattığı rekabet serttir. Çeteler ise her yerdedir. Kimi zaman petrol üretim sahası sahibi, kimi zaman da dağıtım ve satış şirketleri ortağı olarak. Rosneft, Lukoil, Sidanko, Yukos ve Surgut Neftigaz gibi önemli kuruluşlar sürekli kartel arzularıyla karşı karşıyadır. Petrol rezervleri inanılmaz ölçüdedir. Sadece Surgut bölgesinde 40 bin kuyu, ortalama bir kuyu, Feodorova yılda 122 milyon varil ham petrol sağlar. Petrole bağlı mafya karlarının kaynağı pek bilinmez. Rus petrolü kutup bölgesinden Stary Urengoy, Novy Urengoy ve benzerleri Karadeniz'e kadar 5000 kilometre boyunca dev Rusya Federasyonu'nu kuzey-güney ekseninde aşan bir boru hattıyla taşınır. Boru hattının sahibi Transneft şirketidir. Petrol taşıma hattı sadece bir borudur, boru ise kolaylıkla hasara uğrayabilir. Böylelikle karteller koruyuculuklarını taşıyıcıların hizmetine sunar. Hattın her bir bölümü için anlaşma dönemi yaklaştığında görülen yangınların, patlamaların, incelikle gerçekleştirilmiş sabotajların nedeni de budur. Interpol'ün yayımladığı 1997 tahminlerine göre Rusya Federasyonu'nun suç kartelleri gayri safi milli hasılanın %40'ını ellerinde bulundurmaktadır. Sadece Moskova'da akla gelebilecek her türlü oyunu müşterilerine sunan 152 kumarhane vardır. Bu sayı Las Vegas'ın iki katıdır. Kumarhanelerin tümü babalar tarafından denetlenmektedir. Yine Interpol tahminlerine göre Moskova, St. Petersburg, Vladivostok gibi önemli kentlerdeki restoranların, dükkanların, bankaların, sanayi kuruluşlarının %80'i koruma altındadır. Bu korumanın Rusça'da şiirsel bir karşılığı vardır. Kriça, dam. Mafya kurbanına güvenlik, yani dam altı satar. Aynı Interpol verileri Rus bankalarının %70'inin doğrudan örgütlü suç kartellerinin elinde olduğunu gösterir. Yine de mafya babalarının en astronomik, en çabuk ve en güvenli karları elde ettikleri sektörler, yasa dışı ihracat ile petrolün, altının, demirçeliğin, stratejik madenlerin, doğalgazın uluslararası piyasalarda pazarlanmasıdır. Başta özelleştirilmiş devlet holdingleri ve askeri sanayi yöneticilerinin isteyerek ya da tehdit karşılığında sağladıkları işbirliği, bu kar getirici işlemlerin olmazsa olmaz koşuludur. Interpol'e göre değerli taş ve madenlerin ihracatının %80'i Rus Mücevherat ve Değerli Taş Denetim Komisyonu Roskomdragmet'in bilgisi dışında gerçekleştirilmektedir. Ülkenin kurumlarının içinde bulundukları özel durumu anlayabilmek için 5 ay boyunca bisikletiyle bu geniş toprakları kat eden tanınmamış bir gencin Roman Tıkaç'ın yazdıklarını okumak yeterlidir. Tıkaç, bugünkü federasyonu birbirinden neredeyse tamamen bağımsız prenslikler mozaiği olarak görür. Bu prensliklerden bazıları totaliter toplumun kapitalist topluma dönüşme sürecini bütün ayrıntılarıyla yaşarken Batı dünyasıyla sıkı ilişkiler kurar, teknoloji ve altyapı hızlı bir modernleşmeye giderler. Bu gibi toplumlar nispeten sağlam siyasal güce sahiptir. nüfusun büyük bir çoğunluğunun hızla proleterleşmesine paralel olarak vatandaşlarından bir bölümü toplumsal hiyerarşi içinde süratle yer değiştirir. Buna karşılık başka prenslikler hareketsizlik içindedir. Sovyet iktidarının yıkılışından beri hiçbir şey değişmemiş, herkes ve her şey aynı kalmıştır. Yönetim kadrosu, toplumun ahlak anlayışı, sanayi kuruluşlarının verimsizliği, banka ve hizmet sektörlerinin yarattığı terk edilmişlik duygusu, altyapının köhneliği, toplumsal yaşamı ve aile hayatını kaplayan gri üniformalar, toplumun çoğunluğunu kaplayan ekonomik güven. Her şey zaman içinde donmuş gibidir. Örgütlü suç babaları ile işbirlikçileri kazançlarını arttırabilmek için kuşkusuz uluslararası pazara yakın ve değişim halindeki prenslikleri seçecektir. Rusya'da kurumsal iktidar kimin elindedir? İsviçre Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki arkadaşım ve Avrupa Komisyonu Rusya Federasyonu Kabul Komisyonu raportörü Ernst Müllermann, Kremlin'in sütun ve kemerlerini en yakından bilen uzmanlarındandır. Rus iktidarının niteliği hakkındaki sorumu şöyle yanıtlar. Rusya bir demokrasidir ama hukuk devleti yasalarının geçerli oluşu nedeniyle değil, çünkü burada yasalar yoktur. Rusya'da bir demokrasinin doğmakta olmasının nedeni, asırlar boyu birbirinden farklı ve baskıcı mutlak yönetimlerden sonra çok merkezli bir iktidar örgütlenmesine yönelmesidir. Sovyet İmparatorluğu'nun paylaşılan iktidarının hangi merkezlere yöneldiğini, önemliden az önemliye doğru bir sıralamayla açıklayalım. Federasyonun başkanı ve Kremlin'deki yöneticiler, Beyaz Ev'deki federal hükümet, iki ayrı meclis olan Duma ve Federasyon Konseyi, kadın erkek, 1.3 milyon kişiyi kapsayan silahlı kuvvetler, özel timleriyle Federasyonun İçişleri Bakanı, KGB'nin küllerinden doğmuş 4 gizli servis, halk tarafından seçilmiş 89 bölgesel hükümet ve onların yönetimleri. Federasyonun şu ya da bu yöneticisinin herhangi bir mafya babasıyla suç ortaklığı yaptığı konusunda sayısız söylenti vardır. Moskovalı konuya mizahla yaklaşır. Yeltsin'in en yakın çalışma arkadaşları kolektif Rasputin olarak adlandırılmıştır. Bir anekdot. 1995 yılında bir sonbahar gecesi Ernst Muhleman'ın Konstans Gölü kıyısında Ermat Tingen'deki evinin telefonu çalar. Hattın öbür ucundaki sesin sahibi panik halindedir. Arayan Moskova'da yerleşmiş İsviçreli önemli bir iş adamıdır. Bu kişi Rusya'nın başlıca şehirlerinden geniş alanlar üzerinde kurulmuş bir İsviçre süpermarket zincirini yönetmektedir. Moskova'daki bürosunda çok şık giyinmiş 3 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaretçiler şirket hisselerinin %51'ini en çok 3 gün içinde kendilerine devretmesini isterler. Gitmeden önce de masanın üzerine iş adamının İsviçreli çalışma arkadaşlarından üçünün çocuklarının fotoğraflarını bırakırlar. İsviçre Konfederasyonu'nun en etkili milletvekillerinden birisi olan Ernst Müllermann aynı zamanda da ihtiyat subayı ve Union des Bankus Suisse'nin eski yöneticisidir. Vatandaşının tehlikede olduğunu anlar ve Bern yönetimi durumdan haberdar eder. Hükümet zaman geçirmeden Moskova ile temasa geçer. İsviçreli Rusya'da büyük yatırımlar yaptığından Rus bakanlar yardımlarını esirgemezler. Durumu tam olarak kontrol altına almak amacıyla Muhleman, Yeltsin'in iyi arkadaşı ve eski KGB subaylarından Alexander Korjakov'u da devreye sokar. Korjakov, 1995 Ağustos'undan beri İyi eğitilip donatılmış ve çok etkin 20 bin kişiden oluşan başkanlık muhafız örgütünü yönetmektedir. İsviçre'nin Moskova müdahalesi başarıyla sonuçlanır. Süpermarket zincirinin işleri gelişir. Bundan böyle ne gece ziyareti, ne şantaj, ne suikast hiçbir şey olmayacaktır. Alexander Korjakov hakkında bir not. Yeltsin'in göreve getirdiği genç reformcular tarafından başkanlık seçimlerinin iki turu arasında Haziran 1996'da görevinden alınır. Yine de gücünden hiçbir şey kaybetmez. 9 Şubat 1997 Pazar günü yapılan bir ara seçimle Alexander Lebed tarafından boşaltılan ve Moskova'nın 200 kilometre güneyinde önemli silah fabrikalarına ev sahipliği yapan Tula'nın milletvekili olarak Duma'ya seçilir. Kremlin'in efendisini suçladığı, rüşvet ve kokuşmanın vardığı boyutları ve örgütlü suç kartelleriyle işbirliğini açıkladığı korkunç bir kitap yayımlar. Rusya'nın politik iktidarı açısından incelendiğinde bu bölümün çok yetersiz kalacağının bilincindeyim. Ancak niyetimin Rus devletinin siyasal sosyolojisini açıklamak olmamasının yanı sıra Rusya'daki güç merkezlerinin işleyişini anlatacak kaynakların azlığı da unutulmamalıdır. Heike Humann neredeyse anlaşılmaz çatışma çizgileri kavramından söz eder. Kendi açısından bir kesin durum vardır. Milliyetçi ideoloji, çıkarcıların ve suçluların iktidarını yasallaştırmaya yaramaktadır. Geriye kalan büyük ve gölgeli alanda eski KGB, bugün 4 ayrı servise bölünmüştür, yöneticisi ve görevlisi, eski GRU, eski Kızıl Ordu'nun casusluk servisi, uzmanının oluşturduğu yaklaşık 1,5 milyon kişilik bir kalabalık dolaşmaktadır. Bolşevik devletin varlığı süresince KGB, değişik adlarla ondan önce kurulmuş örgütler dahil, Komünist Parti'nin kılıcı ve kalkanı olmuştur. GRU'nun görevi, devleti ve silahlı kuvvetleri korumaktı. Yasanın dışında ve üstünde olmaları, görevlerini yerine getirirken yürürlükteki toplumsal kurallar ve adli yetkililerin emirleri, insan hakları gibi denetimlerin hiçbirini tanımamaları nedeniyle hem KGB hem de GRU suç örgütleri olarak değerlendirilmelidir. GRU hala faaliyettedir. KGB ise 4 yeni servise bölünmüştür. Yönetim mantığının ve görev yapma biçiminin değiştiğini sanmak saf dillik olur. Kremlin şeflerinin kararlarını hazırlar, uygulanmalarını sağlarlar. Duma kararları ve federasyon yönetimi üzerindeki günlük etkileri nedir? KGB ve GRU'nun Vor ve Zakone ve patronları ya da diğer suç kartellerinin babalarıyla geliştirdiği ilişkiler nelerdir? Bunlar çelişen ilişki, barış içinde bir arada yaşamak, hakimiyet, suç ortaklığı ya da emir altına girmek olarak nitelendirilebilir mi? Elimizdeki kaynaklar bize bu soruyu yanıtlama imkanı vermiyor. Mafya usulü sivil savaş. Rus babalar hayatta kalma uzmanıdır. Bir Alman soruşturması onlar hakkında neredeyse tercüme edilemez bir terim kullanır. Çelikleşmiş ve koşullar ne olursa olsun hayatta kalma yeteneğine sahip. Neden? Totaliter bir rejim altında doğup büyürken dünyanın en acımasız gizli polis örgütlerinden biriyle KGB, savaşmış olan Rus suçlular kurdukları örgütlerin hücre yapısına ve kesin gizliliğe titizlikle sahip çıkmışlardır. Rus baskı sisteminin Brejnev döneminde rüşvetin yaygınlaşmasıyla gücünü kaybetmesinden önceki yıllarda bir suç örgütü üyesi olmak ölümle cezalandırılacak cürümlerden sayılmaktaydı. Dipnot: Yöneticilerin katillerden seçildiği gulaklar dışında. 1937 yılında yürürlüğe giren bir yasayla iktidarın organları, o zamanki adıyla NKDV, sadece devletin düşmanları, casuslar ve sabotajcılarla değil, adi suçlular ve haydutlarla mücadeleyle de görevlendirilmişti. Lubyanka arşivleri 1993 yılında yabancı araştırmacılara açılır. Suç örgütlerinin yargılanmaları hakkında yok denecek kadar az belge olması ne kadar şaşırtıcıdır. KGB'nin içine sızarak çökerttiği bir suç kartelinin üyeleri çoğu durumda yargılanmadan infaz edilmekteydi. Yasal işlemin gereksiz zaman kaybına neden olacağı düşünülürdü. Çeteler içinde bugün de geçerli olan gizlilik kuralı olağanüstü sertti. Çete disiplininden en ufak sapma bile işkenceye ve çok vahşi bir ölüme yol açardı. Rus kan içicilerin 10 yıllar boyunca geliştirdiği toplumsal örgütlenme, Avrupa veya Amerika'daki suç örgütlerinin oluşumundan kesin çizgilerle ayrılır. Rus çeteleri arasındaki kardeş kavgası hiç durmamıştır. Yakın günlerden örnekler verelim. 1. Viktor Kogan, Moskova'nın çok geniş bir bölümünün Orekhova Borisova'nın hakimidir. Patronun iş arkadaşlarından olan Kogan'ın en büyük tutkusu kumardır. 13 Nisan 1993 sabaha karşı Moskova yağmurlu ve gri bir güne hazırlanmaktadır. Kogan, her zaman gittiği kumarhanede korumaları arasında blackjack oynamaktadır. Genç kurtlar olarak adlandırılan çete üyelerinden silahlı bir grup kumarhaneyi basar. Kogan'ı makinalı tüfeklerle tarayarak öldürür. 3 ay kadar sonra 22 Haziran'da katillerden biri Kogan'ın hayatta kalabilmiş bir koruması tarafından tanınır ve sokak ortasında katledilir. 4 hafta geçer. Koga'nın silah arkadaşlarından ikisi Oleg Kalistratov ve Oleg Chistin semt restoranlarından birinde sakin bir akşam yemeği yemektedir. Üç spor arabadan fırlayan genç kurtlar kapıdaki korumaları öldürür ve restorana dalar. Chistin ve Kalistratov yakından aldıkları kurşun yaralarıyla öldürülür. Ertesi gün mahalle sakinlerinden aldıkları bilgileri değerlendiren milis güçleri Kalistratov ve Chistin'in katillerinden birini evinde kendi kanından oluşmuş bir gölün içinde ölü bulurlar. 10 Eylül günü öğleden sonra Orehova Borisova bölgesinin tek hakiminin dul eşi Yelena Kogan Orehov bulvarında gezinmektedir. Ayakları altında patlayan bomba onu hayatının sonuna kadar sakat bırakacaktır. 2. Suçun derebeylerinden bazılarının halk gözünde şaşırtıcı bir itibarı vardır. Bazıları da çok sevilir. Moskova'da yaşayan Gürcü otar Kvant Rişvili örneğini alalım. Uzun boylu, açık renk gözlü, yüksek alınlı, doğal asalet sahibi bu yakışıklı adam patronun da arkadaşıydı. Her zaman yaşlı ve yetimlerin yanında olan Kvant Rişvili harcadığı para miktarıyla da dikkat çeker. Sık sık televizyona çıkar, genç oyuncuların oluşturduğu futbol ve buz hokeyi takımlarını destekler. Kendini korumak amacıyla 150 kişilik silahlı bir ordu besler. Haftada bir gün Kronopresnaskaya rıhtımındaki saunaya gitmek adetindedir. İsimsiz katillerce 5 Nisan 1994 günü bu saunada öldürülür. Kısa süre önce öldürülen kardeşinin de yattığı Vagonov mezarlığındaki aile mezarına gömülmesi sırasında yapılan törene gözyaşları içinde büyük bir halk topluluğu katılır. Arkadaşı olduğunu iddia eden Moskova Belediye Başkanı Yuri Lyushkov da cenaze kortejinin arkasından yürür. 3. Kardeş kavgasına 3. ve son örnek. Yıl 1991, Berlin'de Fasenenplatz'ta güzel bir Haziran ikindisi. Yakındaki Gianni adlı restoranın küçük bahçesinden birdenbire silah sesleri duyulur. Berlin polisince yapılan soruşturmanın ortaya koyduğu senaryoya göre üçü deri ceket, biri şık bir kostüm giymiş, değişik yaştaki dört erkek bahçede şemsiye altındaki bir masanın çevresinde oturmaktadır. Kostümlü adam güçlü bir Gürcü kartelin reisi Tengiz Vahtangoviç Marianashvili'dir. 22 yaşında bir genç olan YJ sakince bahçe kapısını aşar, içeri girer, bir makinalı tüfek çıkararak kurşun yağdırır. Marianashvili ve korumalarından ikisi iskemlelerinin arkasına asılı ceketlerinden tabancalarını çekmek ve ateş etmek için gerekli zamanı bulurlar. Kurşun yağmuru sona erdiğinde iki koruma ölmüş, YJ ağır yaralanmıştır. Minsk doğumlu genç YJ profesyonel katildir. Berlin'de Saydemin Musatov adına 20 bin marklık bir anlaşmayı uygular. Saydemin Musatov, Berlin'de faaliyet gösteren bir Çeçen kartelin siyah saçlı, kara gözlü, atletik vücutlu saygın reisidir. Alman adaleti, YJ'yi cinayet ve adam öldürmeye tam teşebbüsten 7 yıl hapse mahkum eder. Hayatta kalan Gürcüler ise polisin olay yerine gelmesinden önce gözden kaybolurlar. Anlaşmazlığın kaynağına gelince, Berlin'de yaşayan Rus asıllı varlıklı bir çene cerrahı bir süre önce iki Çeçen tarafından ziyaret edilmiştir. Senaryo klasiktir. Çeçenler diş hekimine koruma hizmetlerini sunar ve eğer yanlışlıkla bu hizmeti reddederse onun ve ailesinin başına gelecekleri anlatırlar. Talihsiz bir rastlantı eseri cerrah Gürcü reise koruma bedeli ödemektedir. Soğukkanlılığını kaybetmez ve Gürcü koruyucularını durumdan haberdar eder. Marianashvili polise gitmesini önerir. Polis yasanın emrettiğini yapar ve çene cerrahının muayenehanesini izlemeye alır. Tekrar ziyarete geldiklerinde Çeçen şantajcıları tutuklar. Saydemin öfkelenir. Gürcü babanın öldürülmesini emreder ve Fasenenplatz katliamını yaptırır. Olay yerinde tutuklanan beceriksiz silahşör YJ polis tarafından hastaneye götürülür. Bir gece hastaneye gelen kimliği belirsiz bir kişi YJ'yi görmek ister. Durumu izleyen polis ziyaretçiyi ceketinin altına sakladığı mitralyözü kullanmaya fırsat vermeden kısa zamanda etkisiz hale getirir. Polise göre gece ziyaretçisi Marianashvili hesabına çalışan profesyonel bir katildir. Birkaç gün sonra Amsterdam'ın ana kalanının bunalık sularından bir ceset çıkarılır. üzerinde ünlü bir terzinin elinden çıkma bir kostüm bulunan cesetin cebinde para, bileğinde altın bir Rolex ve elinde de bir tabanca vardır. Ama kimliğini belirtecek belgeler kayıptır. Interpol'ün de yardımıyla Hollanda polisi diğer Avrupa ülkelerinin polisiyle temasa geçer. Berlin yetkilileri cesedin Gürcü babaya ait olduğunu belirlerler. Yakışıklı Saydemin'e gelince Amerika'ya kaçmış ve şifreli faks mesajlarıyla Almanya'daki bölgesinde kalan adamlarını yönetmeye koyulmuştur. Gürcü kartel reisinin öldürülmesini kabullenmez ve Saydemin'i Amerikan şehirlerinde kıstırmaya çalışır. Korumalarına, sahte kimliklerine, sürekli yer değiştirmesine ve diğer bütün önlemlerine karşın Çeçen Baba Gürcü silahşörlerin kurşunlarından kurtulamaz. Bu katliamların nedeni. Alman BKA'nın adını açıklamak istemeyen bir yetkilisi bu soruyu şöyle yanıtlıyor. Rus çeteleri bütün bir aileyi yok etmekten çekinmezler. Rakiplerin ortadan kaldırılmasındaki etkinlik nereden kaynaklanıyor? Aynı yetkili açıklıyor. İtalyan maisolar misket oynar, Rus katiller ise satranç. Moskova milisinin yönetimi 1997 yılında şaşırtıcı rakamlar yayımlar. Örgütlü suçun sanayi, bankacılık ve hizmet sektörlerini ele geçirmeleri hızlanırken kanlı suçların ve mafya tipi cürmün inişte olduğu görülmektedir. Şiddet kullanılan suçların sayısı 1995 ve 1997 arasında %30 oranında azalmıştır. 1996 yılının ilk 7 ayında Moskova'da 952 kişi öldürülmüş, bu sayı 1997'nin aynı döneminde sadece 851 olmuştur. Aynı istatistiğin diğer bölümlerinde de benzer eğilimler vardır. 1995 ve 1997 arasında adam kaçırma ve alıkoyma, ırza geçme, silahlı saldırı ve yaralama olaylarında da ortalama %33 azalma vardır. Mafya içi savaş durulmaktadır. Neden? Katillerin elini tutan milislerin gittikçe artan etkinlikleri ya da yeni yasalar veya yönetimin durumun farkına varmaya başlayıp mafya ile etkili mücadele kararı alması mıdır? Hiçbiri. Bu sorunun yanıtını yine Moskova milisi vermektedir. Geçen iki sene içinde Moskova'nın bölgeleri ve pazarları paylaşılmış, sınırlar belirlenmiş ve çetelerin yetki alanları kararlaştırılmıştır. Kapitalizme geçiş sürecinin başlangıcındaki kontrolsüz savaşın yerini yeni bir mafya düzeni ya da Pax Mafiosa almıştır. İnsan kaçakçılığı. Suçun Rus derebeyleri kendilerinden önce kimsenin yapmadığı, ne Sicilyalı ailelerin, ne Calabria, ne Drankestas'ının, ne Marsilya, ne de Berlin çetelerinin bile cesaret etmediği bir kötülüğü hem de çok geniş çapta yapar, büyük çapta insan ticareti. Çevrenize bir bakın. Paris, Cenevre, Münih ya da Milano sokaklarında nereye gittiklerini bilmez gözüken, solgun tenli, kötü giyimli, sarsak yürüyüşlü insanlar görecek, onları alçak sesle ve anlaşılması imkansız bir aksanla sadaka isterken duyacaksınız. Bunlar, Rus kan içicilerin düzenlediği insan kaçakçılığının son kurbanları, yeni köleleridir. Uluslararası Göç Örgütü, esir ticaretinin boyutlarını belirlemeye yarayacak belge ve bilgiler sağlamaktadır. Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin gölgesinde çalışan bu örgüt, yasal ya da cezai yaptırım gücü olmayan sivil toplum örgütü statüsünde bir kuruluştur. OİM'nin görevi göç akımlarını izlemektir. Araştırmacıları toplulukların hareketlerini takip eder, göçmenleri harekete geçiren nedenleri soruşturur ve göçlerin seçeceği yolları belirlemeye çalışır. Eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'nın 70 yıllık totaliter yönetim altında ezilmiş toplumları içinde başta gençler olmak üzere yüz binlerce kişinin bir tek isteği vardır: gitmek. Batı'da onurlu bir yaşam ve kazanç bulmak. Arnavutluk kıyılarına yığılmış on binlerce Kosovalı, Arnavut ve Kürt göçmen Adriyatik'i geçme hayalini kurar. Milyonlarca Rus, Kafkasyalı göç rüyası görür. Her yıl on binlerce Rumen ya da Polonyalı Almanya'ya girebilmek için Oder Nehri'ni geçmeye çalışır. Göç yolları genellikle çok karmaşıktır. Yüksek yaşam standardı nedeniyle kartellerin ve göçmenlerin birinci tercihi olan Almanya'ya gidebilmek için Kosovalılar ve Arnavutlar Karadağ'da toplanıp İtalya'da Lombardiya'ya götürülürler. Buradan karayoluyla Fransa'ya geçilir. Bazı göçmenler burada kalırken büyük çoğunluk ASK üzerinden Rhineland'a gider. Diğer bir yolda Türkiye, Irak ve İran Kürtleri ile Çinliler Moskova'da kartellerce denetlenen kamplarda toplanır, buradan gemiyle Estonya, Letonya ya da Litvanya'ya gönderilir. Karayoluyla kartel kamyonları ya da tren Batı Avrupa'ya gidilir. Göçmenler kaç kişidir? OİM kesin sayı bildiremiyor. 1997 yılının ilk 8 ayında doğudan, Orta Doğu dahil gelen ve Batı Avrupa ülkelerinden sığınma hakkı isteyen 690 bin kişi bilinen tek kesin rakamdır. OİM'nin tahminlerine göre 1989 ve 1996 yılları arasında sadece Çin'den Batı Avrupa ve ABD'ye sığınanların sayısı 1 milyona yakındır. Rus kartellerinden bazıları, başta İtalyan olmak üzere yabancı suç örgütleriyle sıkı bir işbirliği içinde çalışır, İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde Bolzano kenti mahkemesinin kısa süre önce ortaya çıkardığı bir olay bu ilişkiyi kanıtlar. Bolzano savcısı 1995 yılı sonbaharında insan kaçakçılığı yapan uluslararası bir örgütün yöneticileri hakkında 52 uluslararası tutuklama emri çıkarır. Savcılığa göre bu örgüt 2 yıl içinde 20 bin kişiyi İtalya'dan Almanya'ya kaçırmıştır. Bu işlemin getirdiği kar ise sadece Avusturya ve İtalya arasındaki sınırın Tirol bölgesinin geçişi için 5 milyon dolardır. Reggio de Calabria valisi Enzo Minerello 1997 Ağustos'unda ilginç bir soruşturma raporu yayımlar. Her ay Adriyatik Denizi'nin doğu yakasından gelen yüzlerce kadın, erkek, çocuk gizlice Calabria kıyılarına çıkmaktadır. Kaçakçılığı Rus örgütlü suç kartelleriyle Calabria Ne Drankettası'nın kurduğu ortak teşebbüs gerçekleştirir. Kaçak taşıyan gemiler İtalyan sahil korumasına yakalanmamak için dolambaçlı bir yol seçer. Arnavutluk kıyılarından hareket ederek güneye gider, Fon denizini geçerek Catanzaro yakınlarında sahile çıkar. Kaçak yolcuların arasında Kürtler, Iraklılar, Sri Lankalılar ve Mısırlılar çoğunluktadır. Deniz yolculuğunun fiyatı adam başı yaklaşık 10 bin dolardır. Kaçaklara kredi olarak sağlanan bu çok yüksek navlun Calabria, Campania ya da Lombardiya'daki topraklarda köle işçilik yaptırılarak geri alınır. Batıya yerleşen kadın ya da erkek kaçak işçinin durumu Brezilya'nın Boa Firoso'na yemeğini soğuk yiyen benzer. Brezilya'nın Pernambuco veya Piauí eyaletlerinin iç taraflarındaki çok büyük çiftliklerde çalışan gündelikçi işçiler Boa Firoso olarak adlandırılır. Toprak ağasının kahyası Feitor tarafından her sabah kasaba meydanından seçilen bu işçilerin elinde içi bir gece önceden eşleri tarafından hazırlanmış siyah fasulye dolu sefer tasları bulunur. Yemek zamanı bu soğuk fasulye ile geçiştirilir. Boa Firoso'lar dünyanın en fazla sömürülen ve aşağılanan insanlarıdır. Denizi geçmek için kartellerden alınan borç o denli yüksektir ki kaçak işçinin Berlin restoranlarında garson, Paris'te tamirci çırağı, İsviçre'de evrak takipçisi ve benzerleri özgürlüğünü kazandığı nadir görülür. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki şeker kamışı veya kakao tarlalarının Boa Firoso gibi Batı Avrupa'daki kaçak işçi de yıllar, on yıllar ya da ömür boyu patronun kölesi olarak kalır. Avrupa'da patron kartel reisi, Brezilya'da ise toprak ağasıdır. Toprak ağasının acımasızlığının tutsağı, Caboclo ile kartelin eline düşmüş göçmen arasında bir ayrım vardır. Brezilyalı toprak sahibi, Caboclo'nun çalışmasının karşılığını imzalı kağıt parçalarıyla öder. İşçi bu kağıtlar karşılığında yine toprak ağasının sahibi olduğu dükkandan ailesinin hayatta kalması için gerekli feijoa, siyah fasulye, pirinç, yağ ve tuz alabilir. Buna karşılık örgütlü suç babaları tarafından nakledilip yerleştirilmiş kaçak işçi çok daha gelişmiş yöntemlerle ezilir ve denetim altında tutulur. Rus kartellerin büyük bir çoğunluğu eksiksiz ve çağdaş bir elektronik altyapı donanımına sahiptir. Göçmenin ve ailesinin kimlikleri, gelirleri ve çalıştığı iş yerleri büyük bir titizlikle veri tabanlarına işlenir. Batı Avrupa topraklarına ayak basan kartel tutsağı göçmenin karşısında 3 yol vardır. Her şeyden önce yasal ekonomide kaçak olarak çalışabilir. Bu yasal ekonomiler arasında sanayi, restoranlar, inşaat şantiyeleri, ticari işletmeler veya normal ekonomi hizmetleri veren kuruluşlar sayılabilir. Bu çeşit işlerde çalışan kaçak işçi sürekli olarak işine son verilmesi, oturduğu yerden çıkarılması, yeni iş bulamama endişeleri içinde yaşar. Böyle bir durumda ya bir mucize gerçekleşir ve köle işçi çalıştığı ülke yetkililerinden durumunu sağlama bağlayan bir belge, sığınma hakkı, geçici oturma izni elde eder ki bu başına gelebileceklerin en iyisidir. Ya da en kötü sonuçta kaçak kişi, erkek ya da kadın, uluslararası suç kartellerinin denetiminde bir işe girer, gayrimenkul şirketlerinde, kumarhanelerde, restoranlarda, sanayi kuruluşlarında, bankalarda, ticarethanelerde veya randevu evlerinde çalışır. Her üç durumda da uluslararası suç örgütünün yerel ya da bölgesel temsilciliğinden bir veznedarın her ay başında gelerek aidatını tahsil etmesi kaçınılmazdır. OİM, örgütlü suç babalarının sadece 1997 yılında insan kaçakçılığından elde ettikleri gelirin 7 milyar dolar dolayında olduğunu hesaplamaktadır. İnsan kaçakçılığı konusunda kadınların durumu çok daha acıdır. Kiev, St. Petersburg, Alma-Ata, Taşkent ve daha birçok kentte kurulmuş ve kartellerce denetlenen manken ajansı ya da genç dansçılara iş bulma bürosu vardır. Ailelerinin içinde bulunduğu sefalete daha fazla dayanamayan çok sayıda genç kız bu gibi kuruluşların yerel basında her gün çıkan ilanlarına kanarak oltaya takılır. İlk seçme ajans ya da iş bulma burası kademesinde gerçekleştirilir. Genç kız ve kadınlar detaylı bir anlaşma imzalar. İlk maaşlarıyla batıda bir kente gitmek için uçak biletlerini alırlar. Berlin, Zürih, Paris ya da Londra'ya vardıklarında kısa bir süre sonra da içine düştükleri tuzağı anlarlar. Umdukları gibi anlaşmalarında belirtilen tiyatro, gece kulübü ya da dansing yöneticileriyle karşılaşmak yerine randevu evi sahiplerinin veya kadın satıcılarının kucağına düşerler. OİM verilerine göre 1997 yılında uluslararası suç kartelleri tarafından randevu evlerinde, masaj salonlarında, sokak fuhuşunda çalıştırılan genç kız sayısı 500 bindir. Interpol kayıtlarına göre ise bu sayı 1 milyondan fazladır. Hafızalara yerleşmesi amacıyla insan kaçakçılığı konusunun su yüzüne çıkmamış acı yüzlerinden birini, köleleşmiş fahişelerin çocuklarının yaşadığı günlük hayatı gözler önüne sermek istiyorum. Prag'ı Dresden'e bağlayan E55 karayolu halk arasında utanç yolu olarak adlandırılır. Bazılarının yaşı ancak 13'e varmış binlerce Ukraynalı, Polonyalı, Çek, Slovak, Çingene kadın, güçlü Almanya'yı Orta Avrupa ve Çek Cumhuriyeti'ne bağlayan ve her gün üzerinden yüzlerce kamyonun geçtiği bu yol kenarındaki barlarda, kulübelerde, çalılıklarda, çukurlarda vücutlarını pazarlar. Bu kadınların hemen hemen tümü örgütlü suç kartelleri tarafından sıkıca denetlenmektedir. Fahişeler arasındaki rekabet korkunç, müşteriler acımasızdır. Kadınlar başta korumasız birleşme olmak üzere müşterilerin neredeyse tüm arzusunu yerine getirmek zorunda kalırlar. Küçük ve uzak köylerden bu kadınların büyük bir çoğunluğu doğum kontrol metotlarından habersizdir. İstenmeyen doğumlar fazladır. Bu nedenle Çek devleti Teblice'de fahişelerin çocuklarını doğurup terk edebilecekleri bir merkez kurmuştur. Der Special dergisi bu bebeklerin kaderini şöyle yansıtır. Bunlardan biri annesi ve babası belirsiz bir kız olan küçük Nikola, 1995 yılında erken doğumla dünyaya gelmiştir. Frengili bir annenin çocuğu olduğundan hayatı boyunca özürlü kalacaktır. Geceleri haykırır, gündüzleri ağlar. Nikola'yı tedavi eden hekimin sözleriyle bedensel ve zihinsel acıları nedeniyle hayat boyu yardıma ihtiyaç duyacaktır. Kadın ticaretindeki gelişme 5 ana eğilim gösterir. 1. Kurban sayısı 1990'lı yılların başına kıyasla hızla artmıştır. Doğu Avrupa kadınlarının batı pazarlarına akını Siyah Afrika'dan, Asya'dan, Kuzey Afrika'dan ya da Karayipler'den gelen kadınların sayısını azaltmamıştır. 2. Kurbanların yaş ortalaması her geçen yıl düşmektedir. 18 yaşın altındaki fahişe sayısında endişe verici bir artış gözlenmektedir. Uluslararası kartellerden bazıları sübyancı pazarına çocuk bulmakta uzmanlaşmıştır. 3. Kadın ticaretiyle mücadele arttıkça fuhuş yer altına inmektedir. Buna paralel ve bunun sonucu olarak kartellerin kurbanlarına uyguladığı denetim giderek daha korkunç ve daha acımasızlaşmaktadır. 4. Fransa, İtalya, İngiltere gibi ülkelerdeki geleneksel muhabbet tellallığı şebekeleriyle karşılaştırıldığında Doğu Avrupa kartellerinin örgütlenme biçimi çok daha etkili görünür. Polisin bu yeni dağıtım şebekelerine sızması giderek imkansız hale gelmektedir. Olağanüstü etkin lojistik sistemleri, kurbanlar ve kurbanların geride kalan aileleri üzerinde uygulanan sıkı ve acımasız denetimleriyle Doğu Avrupa kartelleri polis sızmasına karşı hatasız bir hücre örgütü oluşturmuştur. 5. Kadın ticareti inanılması güç kazançlar sağlar. 1997 verileriyle Berlin'deki bir sokak fahişesinin günlük hasılatı 350 dolardır. Bu paranın ancak 14 dolarını hayatını devam ettirmek ve geride kalan ailesine yardım etmek için alıkoyabilir. Sıkça karşılaşılan bu durumda kartellerin kadınları kendi aralarında alıp satmaları, özellikle iyi gelir getiren dansçıların piyasanın koşullarına göre her gün değişen fiyatlarla el değiştirmesidir. Bütün bunlar karşısında Avrupa'nın tepkisi nedir? Kızıl saçlı, kararlı, akıllı ve güzel bir kadın olan Anita Gradin, Avrupa'nın umudu haline gelmiştir. Ben kendisini Sosyalist Enternasyonel'in yürütme komitesinde tanıdım. Olof Palme, Pierre Scori ve Brigitte Dahl'ın dostu ve dava arkadaşı olan ve uzun süre İsveç hükümetinde bakanlık yapan Anita Gradin, bugün Adalet Örgütü'nde Avrupa Komiseri görevindedir. Anita Gradin, Haziran 1996'da Avusturya İçişleri Bakanı Kaspar Einem'le birlikte Viyana'da bir toplantı düzenleyerek buraya Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile birliğe katılma talebinde bulunan ülkeleri davet eder. Kadın ticaretiyle mücadele konusunda uzmanlaşmış 150 görevli hükümetlerce gönderilmiş heyetlere katılır. Anita Gradin bu toplantıda devrim niteliğinde kararlar kabul ettirir. Her şeyden önce suçun yeniden tanımı yapılır. Avrupa polisi 1996 öncesine sadece fuhuş ve zorlama halinde duruma müdahale edebilirken yeni tanım görevlilere çok daha geniş bir çalışma alanı bırakır. Yeni tanımlamaya göre bir eylemin kadın ticaretine girebilmesi için 4 koşuldan birinin oluşmuş olması yeterli olacaktır. Kurbanın uluslararası bir sınırı geçmiş olması, bir aracının ilişkiye karıştığının belirlenmesi, hizmet karşılığında para alınması ve bulunulan ülkede yasal oturma izninin olmaması. Viyana'daki toplantı görünürde çözümlenmesi imkansız bir sorunun da cevabını arar. Polisle işbirliğinden kaçınan bir kurbanın nasıl korunacağı? Kadınların vücutlarının sömürülmesiyle mücadelenin kurbanların sessizliği duvarına çarpması sık karşılaşılan bir durumdur. Kadınların sessizliğinin ise çok sayıda nedeni var. Polisin koruması altına girmek isteyen kadınlar ciddi biçimde cezalandırılıyor, sık sık işkenceye uğruyor ve bazen de hayat boyu sakat kalabiliyorlar. Kartellerin aynı cezaları genellikle geride kalan aile üyelerine de uyguladığı görülüyor. Çoğu çocuk denecek yaşlarda olan kadınlar bulundukları ülkenin dilini konuşamadıkları gibi iş arkadaşlarından uzaktadırlar ve her türlü devlet görevlisine karşı içgüdüsel bir güvensizlik duyarlar. Ana yurtlarından Rusya, Polonya, Özbekistan, Bulgaristan, Ukrayna, Kazakistan vesaire yanlarında getirdikleri deneyimle koruyucuları ve polis arasında çatışma yaratmaktan korkarlar. Haklı oldukları söylenemez ancak yine de mafyadan bağımsız çalışabilecek bir polis gücünün varlığına inanamamaları bir neden olarak öne sürülebilir. Belçika tarafından uygulanan yasal ve idari teori ve pratik Viyana Konferansı'na örnek olmuştur. Belçika'da bakanlık tarafından yayımlanan bir bildiriyle ceza davası açmaya yeterli şikayette bulunacak ve bu şikayet sonucunda açılacak dava duruşmalarına tanık olarak katılacak kişilere ülkede sınırsız oturma izni verileceği açıklandı. Belçika'daki uygulamaya göre kurbana polise yaptığı ilk başvurudan ya da tutuklanmasından hemen sonra 45 günlük insani izin verilir. Kadın özel bir toplumsal hizmet kuruluşu tarafından koruma altına alınır. Bu süre sonunda şikayetçi olmaya karar vermesi halinde oturma izni 3 ay uzatılır. Bütün bu işlemlerden sonra adaletle işbirliği yapmayı kabul etmesi durumunda bu izin hayat boyu geçerlilik kazanır. Kadın ticareti kurbanı olan kadınların hemen tümü kimlik belgesinden yoksundur. Birer fahişe olarak oturma izni almaları söz konusu değildir. Bir gece kulübünde dansçı ya da bir masaj salonunda masöz olarak işe girdiklerinde geçici izin alırlarsa da varacakları ülkeye ayak basar basmaz pasaportları dahil bütün belgelerine karteller tarafından el konur. Kadınların fuhuşa sürüklenmelerini önlemek için Belçika'da uygulanan öncü politikanın tüm Avrupa'ya genelleştirilmesi gerçekçi bir umuttur. OİM raporu incelendiğinde suç kartellerinin köleleştirdikleri işçileri Batı Avrupa'ya da Kuzey Amerika'ya ulaştırmak için en gelişmiş yolları kullandıkları izlenimi edinilir.